Değerli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, eğitimci arkadaşlarımız, sevgili öğrenciler, değerli gençlerimiz, sizleri İstanbul'dan, Erkam Radyo'dan Eğitim Dünyası programı adına saygıyla selamlıyorum. Bütün iyilikler ve güzellikler sizlerin olsun. Rabbimin selamı, rahmeti, bereketi sizlerin, bizlerin, hepimizin üzerine olsun temennisiyle yine bir Eğitim Dünyası programını açıyorum. Eğitim Dünyası programı İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneği'nin katkılarıyla hazırlanıyor ve bendeniz Nuri Özkan tarafından sunumu gerçekleştiriliyor efendim, bildiğiniz gibi. Eğitim Dünyası programında İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneği'nin yapmış olduğu güzide faaliyetleri sizlerle paylaşırken ayrıca eğitimdeki yeni gelişimleri, yaklaşımları, felsefeyi sizlerle paylaşıyoruz. Bunun için bazen radyomuza konuklar, misafirler çağırıyoruz. Misafirlerimizle birlikte Eğitim Dünyası programında sizlerin bilmesi gereken, annelerin, babaların ve eğitimcilerimizin bilmesi gereken konular üzerine müzakerelerde bulunduğumuzu biliyorsunuz efendim. Eğitim Dünyası programında bugün iki değerli konuğumuz var. İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneği'nin yönetim kurulu üyeleri olan iki kıymetli arkadaşımız var. Biri derneğimizin genel sekreteri Mehmet Esat Demirci Beyefendi radyomuzda. Diğeri de yine İGEDER'imizin yönetim kurulu üyesi Süleyman Tanrıverdi Beyefendi kardeşimiz buralarda. Neden birlikteyiz efendim? Öncelikle bunu burada ifade etmek istiyorum. İki güzel misafirimizle birlikte İGEDER'in Öğretmen Akademi ve Formatör Eğitim Çalışmaları üzerine sohbet edeceğiz, paylaşımlarda bulunacağız ve sizleri bilgilendiriyor olacağız. Malum İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü de Öğretmen Akademisi'ni kurmuş bulunmaktadır. Öğretmen Akademisi çalışmaları her geçen gün toplumumuzda değişik sivil toplum kuruluşları tarafından canlandırılmaktadır. Ve en sonunda İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz kendi bünyesi içerisinde Öğretmen Akademisi'ni kurmuş bulunmaktadır. Neden ihtiyaçtır Öğretmen Akademisi? Malum bu meslek sürekli değişim ve gelişim ister. Öğretmen sürekli heyecan, öğretmenimizi, eğitimcimizi sürekli heyecan içerisinde tutuyor olmamız gerekir. Eğitimdeki modern yaklaşımları, yöntem ve teknikleri anlatabildiğimiz kadar özellikle kültürümüzün ve kültürümüzün geleceğe taşıyıcısı olan öğretmenlerimiz için de milli ve manevi değerlerimizi, değerlerimizi, ahlakımızı, etik kurallarımızı yeni yöntem, yaklaşımlar çerçevesinde genç gönül çocuklarımıza, gençlerimize, gönüllere indiriyor olmamız gerekir. Bu çerçevede bizim de eğitimdeki yaklaşımları analiz ettiğimiz bir ideal okul programımızın olduğunu sizlere daha önce duyurmuş idik. Biliyorsunuz her bir okul kendi kültürünü oluşturuyor, kendi yaklaşımını belirliyor ve o yaklaşım çerçevesinde çocuklara dokunuyor, cana dokunuyor ve geleceğimizi şekillendirmeye çalışıyor. Kimileri Montessori yaklaşımını benimsiyor, kimilerinin Waldorf yaklaşımını benimsiyor, kimileri tam öğrenme yaklaşımını benimsiyor, kimileri ters düz yaklaşımı ile eğitim verme gayreti ve çabasında içerisinde oluyor. Bunları saymakla bitiremem ama sonuçta her okul kendi felsefesi doğrultusunda bir yaklaşım belirliyor. Bu yaklaşım tarzının doğrusunda ortaya bir nesil yetişmiş oluyor. Geçtiğimiz haftalarda İmam Hatip liselerinin yaklaşım tarzlarını paylaştık. İmam Hatip liselerinin özellikle proje okullarındaki farklılıkları sizlerle birlikte paylaşmak suretiyle İmam Hatip liseleri proje okullarında hangi bölümler var, hangi birimler var, kaç puanla giriliyor. Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin müdürü ve rehber öğretmenle birlikte bu konuyu paylaşmış idik. Kıymetli dostlar, Erkam Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler, beyefendiler, biz geçtiğimiz cumartesi, pazar günü Kayseri'de güzel bir buluşma gerçekleştirdik. İGEDER'imiz adına ve Türkiye'miz adına, milletimiz adına, eğitim adına hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bu buluşmanın amacı üzerine sohbetimizi derinleştiriyor olacağız. Ve burada öncelikle Kayseri halkına, Kayseri'mizin güzide insanlarına ve gönüldaşlarımıza can gönülden teşekkür ediyoruz bizleri ağırladıkları için. Hisarcıklıoğlu Anadolu Fen Lisesi'nde iki günlük çalışmamızın bereketli geçtiğini ifade etmek istiyorum. Buradan herkese teşekkür ediyorum. Ve bu çalışmamızın, formatör eğitim çalışmamızın buluşmamızı anlatabilmek için de öncelikle İGEDER'in formatör eğitimci programı hakkında sizleri bilgilendiriyor olmamız lazım ki oradaki buluşmanın ne anlama geldiğini daha iyi anlayabilmek, anlatabilmek adına. Bu noktada İGEDER'imizin yönetim kurulu üyesi ve formatör eğitimden sorumlu kıymetli kardeşim, arkadaşım Süleyman Tanrıverdi beyefendiye dönmek istiyorum. İzninizle öncelikle iki konuğuma, misafirlerimize huzurlarınıza hoş geldin demeyi unuttum. Onu da burada ifade etmek istiyorum. Ve önce Mehmet Esat Demirci Bey'e efendim hoş geldiniz, safa getirdiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ediyorum efendim.
Nasılsınız?
Allah razı olsun, teşekkür ediyorum.
Teşekkür ediyorum efendim, çok sağ olun. Ve Süleyman Bey'e hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk.
Nasılsınız, iyisiniz?
İyiyiz elhamdülillah.
Allah iyilik versin. Evet efendim, şimdi İGEDER formatör programı ne zaman başladı? Bu formatör eğitimi nedir Süleyman Bey? Sizden kısaca bilgi almak isteriz efendim. Buyurun.
Şimdi biz İGEDER olarak 2014 yılında bir ihtiyaca binaen formatör programını başlattık. Özellikle amacımız burada eğitimcinin eğitimi. Yani öğretmenlerin eğitimine katkı sağlamak amacıyla yaklaşık 100 öğretmenle biz yola çıktık. Tabii bu süreç uzun soluklu bir süreç. Biraz tabiri caizse meşakkatli bir süreç. Öğretmen arkadaşların farklı eğitimler alıp, yani formatör olabilmesi adına farklı eğitimler alıp o eğitimin sonucunda formatör olabiliyorlar. 2014'te başladığımız süreçte şu anda 3. formatör programımızı tamamladık ve yaklaşık 60 öğretmenimiz formatör eğitimci olarak, İGEDER'in formatör eğitimcisi olarak şu anda Anadolu'nun değişik illerinde, değişik ilçe ve okullarında öğretmenlere dönük eğitimler yapıyoruz. Ve hedefimiz her yıl bir defa da olsa formatörcü, yani formatör eğitimci arkadaşları, eğitimcileri yetiştirmek. Ve önümüzdeki yıl için bu sayı 100'e çıkarmayı hedefliyoruz. Kendimize böyle küçük hedefler koyduk. İnşallah önümüzdeki yıllarda her yıl 30-40 öğretmen yetiştirerek formatör eğitimci ihtiyacını da karşılamış olacağız diye ümit ediyoruz.
Formatör eğitimcisi olan arkadaşlarımızın belli bir alanları var mı efendim? Hangi alanlarda bu eğitimi meslektaşlarımızla, öğretmenlerimize paylaşıyorlar?
Şimdi öğretmenlerin branşı olarak bir ayrım yok. Yani şöyle söyleyeyim, okul öncesi öğretmeninden tutun da lisedeki bir fizik öğretmenine varana kadar her branştan öğretmen İGEDER'de formatör eğitimci olabilir. Herhangi bir branş ayrımımız yok.
Evet. Peki bu formatör eğitimci arkadaşlar başvuru bakımından branş ayrımı yok, onu anladım. Lakin gittikleri illerde, ilçelerde ve öğretmen buluşmalarında bir alanları var mı? Seçtikleri
tabii,
bir alan var.
Şu şekilde özetleyeyim isterseniz.
Veya şöyle sorayım isterseniz. İGEDER'in bu anlamda kaç atölye çalışmaları oluyor?
Şimdi formatör eğitimci yetiştirme süreci ilk başta 5 gün süren bir eğitim. Bu eğitimin ilk 3 gününde öğretmenlere etkili sunum teknikleri, iletişimde beden dili ve bununla birlikte algılama yönetimi eğitimi veriliyor. Bu birinci aşama. Bu birinci aşamayı başarıyla tamamlayan öğretmenler ikinci aşamaya geçiyor. Orada da branşlaşma dediğimiz durum devreye giriyor. Orada da bu öğretmen arkadaşlara etkili sınıf yönetimi, liderlik ve takım yönetimi, işte eğitimde drama, eğitimde değerler eğitimi başlıklarında eğitimler veriyoruz. Artı bu süreç sadece bu eğitimi almakla bitmiyor. Bu arkadaşlarımızın biz kendi illerinde veya kendilerine yakın illerde İGEDER tarafından verilen bu eğitimleri takip etmesini sağlıyoruz. Bu süreci başarıyla tamamlayan arkadaşlarımız artık İGEDER'in formatör eğitimcisi olarak değişik illerde eğitim vermeye başlıyorlar. Ama bu eğitim minimumda 5 gün süren uzun soluklu bir eğitim.
Evet, teşekkür ediyorum. 2016 yılının Ocak ayından bugüne kadar kaç ille gidebildik ve kaç öğretmenle buluştuk? Bu anlamda da bir paylaşımda bulma imkanınız var mı efendim?
Tabii ki öğretmen akademi çalışmalarına geçtiğimiz yıllarda başladık. Yani yetiştirdiğimiz formatör eğitimciler Türkiye'nin değişik illerine gitmeye başladı. Biz ilk olarak Sakarya Pamukova'yla başladık. Oradaki öğretmenlerin hepsine 5 atölye çalışması yaptık. Onunla birlikte bu süreç devam etti. Ve şu anda özellikle geçtiğimiz yıllardan itibaren İstanbul'da değişik ilçelerde, işte Üsküdar'da, Gazi Osman Paşa'da, Bahçelievler'de, Kartal'da, Avcılar'da,
Tuzla'da
değişik eğitimler verdik. İstanbul'da yine farklı özel okullarda bu eğitimleri gerçekleştirdik. Süreç sadece İstanbul'la sınırlı kalmadı. Bunun yanında geçtiğimiz yıllarda Yozgat'ta, Kastamonu'da, ondan sonra Mardin'de, özellikle son yakın tarih olarak Mardin'de bu eğitimi gerçekleştirdik. Yine Karaman, Niğde, Mersin, Samsun ve Maraş gibi illerde bu eğitimi gerçekleştiriyoruz. Ayrıca Kıbrıs'ta Hala Sultan İlahiyat Koleji ile bir protokol yaparak oradaki öğretmenlere de İGEDER olarak eğitimler veriyoruz. Yani sadece İstanbul'la sınırlı olan bir eğitim değil. Hem İstanbul'da hem Anadolu'da hem de İstanbul, Türkiye dışındaki illerde veya şehirlerde diyelim, ülkelerde bu eğitimi veriyoruz.
Bu atölye öğretmen akademi çalışmaları daha çok atölye çalışmalar şeklinde gerçekleşiyor. Bir atölyede 24-30 civarında eğitimci oluyor.
Evet.
Saydığınız illeri dikkate alacak olsak herhalde 3500-4000'e yakın bir öğretmen kitlesiyle 2016 yılında atölye üzerinde buluşulmuş
evet
gibi bir durum ortaya çıkıyor.
Yani başladığımız dönemden bu zamana gelinceye kadar yaklaşık 5000 öğretmenle atölye çalışması yaptık. Bu
salon programları, paneller hariç.
Hariç, yani salon programlarını kattığımız zaman bu sayı 15.000'lere yaklaşıyor. Yani eğitim verdiğimiz öğretmen. Sizin de ifade ettiğiniz gibi biz küçük gruplarla atölye çalışması şeklinde. Yani maksadımız öğretmenin bu eğitimde sadece dinleyici konumunda olması değil, bu eğitimi alırken de sürecin içine katılmasını istiyoruz. Onun için yaptığımız eğitimleri biz küçük gruplarla sınırlı tutuyoruz. Sizin de ifade ettiğiniz gibi 24 ila 30 öğretmenle yapılan ve bir eğitimin yaklaşık 2 saat sürdüğü bir atölye çalışması gerçekleştiriyoruz. Evet.
Peki İGEDER'in öğretmen akademi çalışmalarından faydalanmak isteyen, kendi ilinde, ilçesinde öğretmen akademi atölyelerinin açılmasını isteyen bir öğretmen, bir eğitimci, il veya ilçe milliyeti müdürü olabilir. Nasıl başvuru yapmalılar efendim?
Şimdi öncelikle burada bize dediğiniz gibi bir okul başvurabilir veya bir ilçe milli eğitim müdürlüğü veya il milli eğitim müdürlüğü. Onlar bizden böyle bir atölye çalışması istediği zaman biz kendilerine hangi alanlarda atölye çalışması açtığımıza dair bilgi veriyoruz. Şu anda 10 alanda biz atölye çalışması açabiliyoruz. İşte az önce ifade ettiğim sunum teknikleri, beden dili, liderlik ve takım yönetimi, etkili sınıf yönetimi, etkinliklerle değerler eğitimi, etkinliklerle çocuğu tanıma gibi alanlarda biz bu eğitimleri veriyoruz. Daha sonra bu il veya ilçe bizden hangi eğitimleri istiyorsa, örneğin dedi ki ben bu 10 alandan 5 tanesini şehrimde açmak istiyorum diyor. Biz ona göre bir çalışma yapıyoruz İGEDER olarak. Onların talepleri doğrultusunda biz o illere formatör eğitimcilerimizi gönderiyoruz. Tabii burada şöyle bir sistemimiz de var. Biz İGEDER olarak eğitim talep eden illerin özellikle afiş çalışmasından tutun da kırtasiye dediğimiz kalem, blok not kısmına varana kadar bunların hepsini İGEDER olarak biz temin ediyoruz. Sadece oradan beklediğimiz, orada ilden beklediğimiz veya ilçeden bu eğitimin yapılacağı yeri ve mekanı tahsis etmek, öğretmenleri davet etmek. Yani tabiri caizse onlar öğretmenlerini getiriyor. Biz de İGEDER olarak formatör eğitimcilerimizi gönderiyoruz ve bu şekilde bir program icra ediyoruz.
Resmi okullarda yapacağımız öğretmen akademi çalışmalarını tamamen ücretsiz yapıyoruz değil mi?
Tabii ki. Yani biz öğretmenlerden hiçbir şekilde ücret talep etmiyoruz yaptığımız eğitimlerde. Ayrıca İGEDER olarak şunu da yapıyoruz. Gönderdiğimiz formatör eğitimcilerin eğitim ücretini de İGEDER olarak biz karşılıyoruz.
Evet.
Böyle de bir katkımız oluyor.
Peki teşekkür ediyorum. Peki İGEDER'in formatör eğitimcileriyle Kayseri buluşması gerçekleştirildi cumartesi pazar. Bu programın amacı hakkında, içerik hakkında kısaca bilgi verebilir misiniz efendim?
Şimdi biz özellikle formatör konusunda baktığımız zaman Türkiye'nin değişik illerinde arkadaşlarımız var. İşte Nevşehir'den tutun Ankara'da, Samsun'da, Bursa'da, Niğde'de, Aydın'da, İzmir'de, Manisa'da farklı arkadaşlarımız var. Çünkü bunlar eğitim almaya ilk olarak İstanbul'a geliyor. Eğitimlerini tamamladıktan sonra illerine dönüyorlar. Biz geçen yıl 1. Anadolu formatör buluşmasını Muğla'da gerçekleştirdik. Orada yaklaşık 40 formatör eğitimcimiz katıldı. Evet. 2. Anadolu buluşmasını da Kayseri'de gerçekleştirdik. Tabi bu arada bir de İstanbul'da buluşuyoruz. Yani planlamamız şöyle. Yılda 2 defa affedersiniz formatör eğitimcilerle bir araya geliyoruz. Bunun birini İstanbul'da, diğerini de Anadolu'da belirlenen bir ilde yapıyoruz. Bu yılda Kayseri'yi belirledik. Dedik Kayseri'de arkadaşlarla bir araya gelelim. Yaklaşık 30 arkadaşımız bu programa katıldı. Orada iki başlık altında konuşuyoruz. Birincisi değerlendirme. Yani biz formatörler olarak bu zamana kadar ne yaptık, hangi eğitimleri verdik, nerelerde eğitim verdik. Bir değerlendirme yapıyoruz. Artı İGEDER'den beklenti neler, onu konuşuyoruz. Sonuçta Anadolu'dan İGEDER'in öğretmen akademi çalışmalarına ciddi bir talep var. Bunları konuşuyoruz. Bununla birlikte geleceğe dönük neler yapacağız? Bunun planlamasını yapıyoruz. Bir de bu arkadaşlarımızın hangi alanda eğitim talepleri var? Az önce saydığım eğitimlerle birlikte sonuçta eğitim süreci bitmeyen bir süreç. Biz şunu yapmıyoruz. Tamam arkadaşlar, siz eğitimlerinizi tamamladınız. Artık bundan sonra sadece eğitim verin demiyoruz. Bu formatör eğitimcilerimizi hem eğitim verdiriyoruz hem de farklı alanlarda kendilerini yetiştirme adına eğitim almalarını sağlıyoruz. Evet. Bunların hepsinin konuşulduğu bir nevi bir çalıştay da diyebilirsiniz buna. Değerlendirme ve planlama şeklinde süreç işliyor. Kayseri'de de 2 gün boyunca bunun üzerine konuştuk. Değerlendirmelerimizi yaptık, planlamamızı yaptık. İnşallah önümüzdeki süreçte de bu aldığımız kararları uygulayacağız.
Evet efendim, teşekkür ediyorum. Evet Esat Bey, siz de Kayseri programına katıldınız. Formatör eğitimci programına katıldınız. Cahit Şimşek eğitimcimiz, aynı zamanda Türkiye Hızlı Okuma Şampiyonu olarak bildiğimiz eğitimci bir kardeşimizin nezaretinde etkin okuma tekniği uygulandı ve bir kitap 3 saat içerisinde nasıl tamamlanır, nasıl analiz edilir, onunla ilgili bir gösteride bulundu. Ben de orada gördüğüm kadarıyla çok önemli olarak gördüm o tekniği, eğitimcilerin veya evde anne babaların bilmeleri açısından. Kısaca bahsedebilir misiniz?
Evet, öncelikle Kayseri'deki formatör buluşma programında emeği geçen bütün arkadaşlarımıza, bizlere ev sahipliği yapan oradaki ev sahiplerimize canı gönülden teşekkür ediyoruz. Hakikaten Kayseri'deki formatör buluşmaları her anlamda dolu dolu geçti. Hiçbir anı boş geçirmemeye çalışıldı ve formatör eğitimci arkadaşlarımız orada her anından istifade ettiler. Bizler de istifade ettik. Özellikle Cahit Şimşek hocamızın da bizlere eşlik ettiği kitap okuma ve kısa sürede değerlendirme sürecinde ise bütün oradaki formatör arkadaşlarımız ve bizler hakikaten farklı bir bakış açısıyla bir kitabın kısa süre içerisinde nasıl bitirileceğine şahitlik ettik açıkçası. Kısaca bu çalışmayı aktaracak olursak dinleyicilerimize, birinci bölümde yaklaşık okuduğumuz kitap 180 sayfalık bir kitaptı. Ve bu kitap ortalama 10 bölümden oluşuyor. Ve bu her bölümü arkadaşlarımız grup grup, üçer kişilik gruplar halinde kendi gruplarını yaklaşık 45-50 dakikalık bir okuma süresi belirlenip o süre içerisinde kendilerine verilen bölümü okuyorlar. Evet. Ve okunan bu bölümle alakalı kendi işlerine bir değerlendirme yapıp o bölümde asıl anlatılmak istenen tema, ana görüş, ana fikir üzerinde konuşup aralarından bir sözcü seçiyorlar ve o bölümle alakalı olarak almış oldukları notları işte ikinci bölümde aktarmak üzere sürenin bitmesini bekliyorlar. Ve tabii burada Cahit Şimşek Bey'in uygulamış olduğu bir yöntem de var. Kendisi aynı zamanda hızlı okuma şampiyonu. Zihin haritası vasıtasıyla bir kitabın bölüm bölüm birinci aşamadan 10. aşamaya 10. bölüme kadar zihin haritasını çıkararak bir kitabın özetini kısa sürede bitirmiş oluyor. İşte bu ilk 45 dakikalık sürenin bitiminde 1 ve 10. gruptaki bütün arkadaşlarımız sırasıyla kalkıp kendi bölümdeki ana fikri anlatmaya çalıştılar. Ve orada işin özetini oradan, o bölümün özetini arkadaşlarımız çıkardılar. Ve 10. bölümdeki arkadaşın sunumunu yapmasının ardından işte Cahit Şimşek hocamızla beraber o okumuş olduğumuz kitaptaki anlatılmak istenen asıl temayı hep beraber bütün formatörler, yani o kitabın sadece bir bölümünü okuduk. 15 sayfalık bir bölümünü okuduk ama o 180
tamamını okumuş
tabii,
gibi.
180 sayfanın olduk. Hepsini okumuş gibi bir fikre sahip olduk. Bu süreç yaklaşık olarak 2,5 saat falan sürdü, değerlendirmesiyle beraber 2,5 saat, 3 saat süren bir zaman aldı. Şimdi aynı zamanda bizler de okulların içerisindeyiz. Sahada görev alıyoruz. Bu okuma tekniği benim çok hoşuma gitti. Hemen okulumdaki öğretmen arkadaşlarımla paylaştım açıkçası. Ve onların da hani özellikle bizzat ben de aralarına katılıp böyle bir atölye çalışması şeklinde öğretmen arkadaşlarımla uyguladıktan sonra bütün öğrencilerimize, okulumuzdaki öğrencilerimize bu çalışmayı uygulamayı düşünüyoruz. Çünkü
dolayısıyla bir 24 kişilik, 30 kişilik sınıfta bir 100-150 sayfa kitap 2 ders saati içerisinde tamamlanıp, okunup, analizi yapılıp bütün çocuklar tarafından en azından kitabın belli noktalarında analiz yapabilecek, neden bahsettiği hakkında bilgi sahibi olmuş bir okuma haline geliyor diyorsunuz değil
tabii
mi?
Tabii ki, tabii ki. Çünkü günümüzde hakikaten ülkemiz insanların okuma oranı, kitap okuma oranı oldukça düşük. Evet. Şimdi ben branşım sınıf öğretmenliği. Sınıf öğretmenliği yaptığım dönemde bir öğrenciye okuması için verdiğim kitap belki haftalarca çantasında öğrencinin gidip gelirdi. Evet. Biz bu alışkanlığı aileden başlayaraktan biz bu alışkanlığı maalesef toplumda yeteri anlamda kazandıramadığımızı düşünüyorum. Bu vesileyle öğrenciler ders saatleri içerisinde bu tür çalışma yaparak en azından bir kitap içerisindeki orada okuduğu bölümü hem anlatma fırsatı bulacak. Belki öğretmenin yönlendirmesiyle o kitabın, çünkü çocuğun seviyesine göre, ilkokul çocuğunun veya işte yaş grubunun seviyesine göre o hikaye kitabını veya bir kitabı canlandırma, drama imkanı da bulacak.
Evet.
Böyle bir belki yeteneklerinin de keşfedilmesi sağlanabilecek bir vesile olacaktır diye düşünüyorum bu, evet, çalışmanın.
Doğrudur. Efendim çok teşekkür ederim. En azından Erkam Radyo dinleyicilerimiz kısa sürede bir sınıfta öğrenciyle birlikte veya bir grup halinde bir kitap nasıl tamamlanır, bitirilir ve analiz edilir, onu sizin kıymetli anlatımınızla öğrenmiş oldular. Ben buradan Cahit Şimşek Beyefendi'ye de teşekkür ediyorum ki özellikle bizim formatör eğitimci programımızda kıymetli eğitimcilerimizden biridir.
Evet. Hatta bunu eğer ki biz ileriye dönük bunun tasarımını yapabilirsek bu alanda da
bir formatör alanı
oluşturulabilir. Doğru, çünkü güzel bir alan olabilir.
Önemli bir ihtiyacı kapatmış oluyor bu şekilde. Efendim teşekkür ederim. Bir de bu buluşmada bizim eğitimde misal şahsiyetler adını verdiğimiz veya iz bırakan şahsiyetler diye lanse ettiğimiz, geçen hafta Yaman Dede paneliyle birlikte de dördüncü yaptığımız iz bırakan şahsiyetlerden formatör eğitimciler için Kayseri'de Mahir İz'in bir anlatımı gerçekleştirildi. Eğitimci, yazar Mahir İz'le bir buluşma gerçekleştirildi. Rahmetli'nin hayat hikayesini anlatarak buluşma gerçekleştirdik. Ve bu anlatımı da Acıbadem Kolejleri'nin genel müdürü ve bizim İGEDER'imizin yönetim kurulu üyesi Sayın İdris Topçuoğlu beyefendi anlattı. Doğrusu misal şahsiyetler insanın hayatını etkiliyor. Yani rol model olması bakımından. İşte bir önceki haftada Marmara Üniversitesi'nin İlahiyat Fakültesi Kültür Merkezi'nde Yaman Dede panelini gerçekleştirmiştik. Kıymetli talebelerinden Emin Işık hocamız, Profesör Doktor Hayrettin Karaman hocamız ve Mustafa Demirci beyefendiler katılmışlardı. İnşallah Üsküdar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği içerisinde Nurettin Topçu'yu gençlerimizle ve öğretmenlerimizle buluşturacağız bir proje dahilinde. İnşallah ikinci dönemde Nurettin Topçu'nun eğitim felsefesini ve gençliğini Üsküdar ilçesindeki 3000'e yakın genç öğrencimiz gençlik tanımış olacak. Önemsiyoruz. Mahir İz'in hayatıyla ilgili eğitimcilerimiz ve kamuoyunun duyması bakımından aklımızda kalan, hemen öğretmenimiz için de ışık olabilecek birkaç hatırat var mı aklınızda kalan, sizi etkileyen?
Evet efendim, önce şundan bahsetmek isterim. Hakikaten günümüz insanının rol model alacağı öğretmenlere hakikaten her anlamda ihtiyacımız var. Geçtiğimiz günlerde özellikle bu Yaman Dede programını da yaptık. Anladığımız kadarıyla ciddi bir karşılık da bulmuş durumda. Çünkü hafta içi birkaç okuldan arayıp bu panelle alakalı bizden malumat da istediler. Ankara'dan bir İmam Hatip Ortaokulu özellikle nasıl yaparız biz de bunu kendimiz, hani hem buradaki öğrencilerimize, velilerimize, öğretmenlerimize, yani insanlar bir şeylere dertleniyorlar. Bu tabii güzel, her anlamda bizim açımızdan anlam ifade ediyor. Mahir İz Hoca ile alakalı hafta sonu İdris Topçuoğlu Beyefendi hakikaten bizlerin tam anlamıyla yüreğine dokunan hikayeleri bizlerle paylaştılar. Özellikle yetiştirdiği hocalara baktığımız zaman, işte Profesör Doktor Uğur Derman Hoca, Mustafa Kara Hoca,
Osman Öztürk Hoca, Osman Nuri Topbaş Hoca.
Evet, Osman Nuri Topbaş Hocamız. Bütün bunların hepsine baktığımız zaman demek ki gönüllere dokunabilmiş, haliyle kaliyle yaşamış, öğretmenliği yaşamış, kendisini tam anlamıyla eğitime adamış bir şahsiyet. Tabi burada özellikle bir şey var, hani kendi öğrencisine maaşını ilk aldığın zaman hemen yanıma gel diyor öğrencisine. Tabi öğrencisi de ya hocam diyor, sorun değil bizim açımızdan. Yani ne istiyorsan, hani bir şey ısmarlayacak zannediyor.
Genellikle adettir ya ilk maaşı ikram izzette bulunmak veya işte temizlemek derler, şey maaşı bir yiyelim, parayı bir yiyelim gibi, değil mi?
Evet.
Öyle
zannetmiş öğrencisi. Öyle zannediyor. Tabii maaşını alıp geliyor hemen yanına hocanın. Diyor ki Mahir İz Hoca, sen diyor maaşın 1/40'ını bir hesapla diyor. Tabii o anda bir şey oluyor, ilk şok geliyor açıkçası. Hocam hayırdır, ne yapacağız maaşın 1/40'ını falan. Diyor ki sen diyor bu maaşın 1/40'ını hesaplayacaksın ve her ay zekat olarak, sadaka olarak vereceksin. Tabii öğrencisi buna şey yapıyor, hani diyor ki hocam ben zengin.
Siz biliyorsunuz ki evet, zekatın bir şartları var.
Şartı var, ben o şartı uymuyorum açıkçası diyor. Hoca kendi hayatında uyguladığı bir durumu, yani demek ki her maaşını aldığı zaman maaşının 1/40'ını hemen zekat sadaka olarak veriyormuş ve öğrencisinden de bunu talep ediyor. Hatta vasiyetine de, hanımına vasiyet ederken de hanımına öyle sesleniyor, diyor ki ben vefat ettikten sonra para kalacak, hani bir emekli aylığı vesaire size kalacak ama bir istirhamım var, ne olursa olsun bunun 1/40'ını her ay düzenli olarak fakire fukaraya dağıtın diye bir istirhamda bulunuyor.
Yani sadece ilmini veren bir öğretmen değil.
Evet.
İlimden elde ettiği gelirin 1/40'ını her ay düzenli bir şekilde ihtiyaç sahibi öğrencilere, fakir fukaraya dağıtan bir eğitimci örneği aslında karşımızda model. Ve yetiştirdiği talebelerine o tavsiyede bulunuyor.
Evet.
Hatta diyor ki yavrum, sizin zekat verici konuma gelinceye kadar bu memleketin hali nice olur diyor.
Evet, evet.
O kadar aynen. Çok ihtiyaç sahibi kişiler var ki diyor.
Evet.
Sizin 1/40 zekat vereceğiniz noktaya gelmenizi bekleyecek olursak bu memleketin hali nice olur.
Aynen.
Yani veren el, alan elden üstündür mesajını hemen orada
hemen
ulaştırıyor. Evet, aynen, teşekkür aynen. ediyoruz. Sizin aklınıza kalan bir mesaj var mı Mahir İz'le ilgili?
Şimdi öncelikle İdris Bey o kadar güzel anlattı ki yaklaşık 2 saati aşkın bir süre devam etti. Normalde bu tür programlar sıkıcı gelir. Yani bir insanı 2 saat dinlemek gerçekten ciddi bir efor ister. Ama sanki bir film izler gibi, Hani çok sevdiğiniz bir film olur ya, böyle heyecanlı bir filmdir. Başından sonuna kadar böyle tabiri caizse gözünüzü kırpmadan izlersiniz. Hayatında o kadar ilginç şeyler var ki, benim en çok dikkatimi çeken şeylerden birisi, özellikle şunu gördüm, mazeret yok.
Mazeret yok.
Yani Mahir
çözüm odaklı.
Yani çözüm odaklı. Hiçbir zaman mazeretlerin arkasına sığınmayan bir insan. Hatta sunumda İdris Bey şöyle bir örnekten bahsetti. Yani günümüzdeki öğretmenlerin sıkıntılarıyla Mahir İz Hoca'nın dönemindeki sıkıntıları bir mukayese etme imkanı oldu. Yani o dönemde gerçekten çok ciddi sıkıntılar var. Şimdi bizimkilerle kıyaslandığında tabiri caizse devede kulak misal. Yani bizim sıkıntılarımız o döneminkiyle belki kıyaslanmayacak şekilde. İşte o dönem 1930'lu yıllar, malumunuz ezanın Türkçe okunduğu bir dönemde. Mahir Hoca da kendisi edebiyatçı. Ve bakıyor ki görev yaptığı okulda yetiştirdiği çocuklar ezanı duymadan, yani ezanın aslını duymadan büyüyorlar, yetişiyorlar. Ve kendince bir çözüm arıyor. Diyor ki ben bu çocuklara acaba nasıl olur da ezanın aslını dinletebilirim. Ve kendisi de o arada zaten okul müdürü, her öğretmenden bir ders istiyor. Diyor ki hocam bir dersinize girebilir miyim? Ve orada Tevfik Fikret'in Sabah Ezanı isimli bir şiiri var. Şiirin başlangıcı Allahu Ekber, Allahu Ekber diye başlıyor ve devam ediyor. Mahir İz Hoca önce şiiri okuyor. Sonra diyor ki çocuklar bu Allahu Ekber, Allahu Ekber ezanın giriş kısmı diyor. Bir de bunun devamı var. Ben size diyor ezanın geri kalanını da bir okuyayım da bilginiz olsun. Ve orada başlıyor ezan okumaya, başından sonuna kadar ezanı orijinaliyle okuyor ve girdiği tüm sınıflarda bunu yapıyor. Tabii bunu yapınca doğal olarak hemen bir soruşturma geçiriyor. Ankara'dan özel bir müfettiş görevlendiriliyor ve müfettiş tüm araştırmalarını yapıyor, inceliyor, soruşturuyor ve Mahir Hoca'ya şöyle diyor. Hocam diyor, bir sefer yaptığın iş suç. Yani senin sınıfta ezanı aslıyla okuman suç. Millet camilerde okuyamıyor, sen sınıfta okuyorsun. Tabii ama diyor hocam bunu o kadar güzel yapmışsın ki ben sana ceza verecek bir yer bulamadım. Çünkü sen bunu edebiyat dersinde bir şiir üzerinden işlemişsin. Yani baktığımız zaman Mahir Hoca bunun gibi başka örnekler de var. Hayatında mazeret tanımamış bir insan. Her zaman çözüm odaklı olmuş. Her zaman çözmeye çalışmış. Sorunun bir parçası olmaktansa çözümün bir parçası olmayı tercih etmiş ve bu şekilde de yaptığı birçok şeyde çözüm üretmiş ve zaten belki de günümüzde de hala vefatından yaklaşık 41 yıl geçmesine rağmen hala öğretmenlerin gündemine gelmişse kendisinin ne kadar değerli, ne kadar kaliteli bir eğitimci olduğunu daha iyi görüyoruz.
Evet. Efendim Allah razı olsun. Mahir İz'le ilgili iki kıymetli bilgiyi paylaştınız. Esat Bey dedi ki Mahir İz Bey
maaşının
40'ta evet. birini tasadduk etmeyi tavsiye eden, veren el üstünlüğünü ifade eden bir eğitimci. Siz de dediniz ki mazerete değil çözüm odaklı, engel tanımayan bir eğitimci evet. olarak ifade ettiniz. Benim de orada aklımda kalan bir vefat anında ölmeden önce sekarat-ı mevt halinde, daha doğrusu rahatsız olduğu bir dönemde Osman Öztürk Hoca, talebesi Osman Öztürk Hoca yanındaymış. Hani girişte de söyledi ya, talebe evlattan daha evladır
evet,
sözü. Yani evet. Talebe evlattan daha evladır düşüncesiyle talebesiyle her zaman zaman geçirmekten, hizmet etmekten mutlu olan bir eğitimci. Nitekim de vefat anında ailesi ve yakınları değil, Profesör Doktor Osman Öztürk Hoca yanında oluyor. Hatta orada bir ara uyandığında Şuara suresinden bir ayet zannediyorum aklına takılıyor.
Evet.
O dönemde Kur'an-ı Kerim'e hemen ulaşmanın kolay olmadığı dönemde, işte 1974 yıllarından bahsediyoruz, vefat ettiği sene. Onunla alakalı bir açıklama istiyor ve diyor ki bir tefsire bakar mısın evladım? Aklıma takıldı diyor. Osman Öztürk Hoca o mesajı alıyor ama lakin biraz kendisini hastalık durumunda düşünerek yanından da ayrılamadığı için o görevi, o sorumluluğu ihmal ediyor. Tekrar ikinci kez uyandığında Osman evladım tefsire bakabildin mi diye sorunca efendim işte burada kimse yok. Bir de yakında bir Kur'an-ı Kerim'e ulaşabilir miyim gibi bir tereddüt olunca hemen diyor ki caminin bahçesinde ileride bir cami vardır. Orada caminin imam muhakkak bir lojmanı vardır. Kapıyı çal, bir tefsire bir bak gel diyor. Onun üzerine ikinci ikaz üzerine gittim diyor. Şu aradaki ilgili ayetin mealine, tefsirine baktım. Geldim hastaneye döndüm. Kendisi yine son halinde ah diye nefes çekiyormuş. Nefes alıyormuş daha doğrusu. Osman Öztürk Hoca diyor ki efendim ah mı Allah mı dedim diyor. Onun üzerine hemen diyor Allah Allah diye ömrünü tamamladığını ifade etmesi beni çok etkiledi. Buradan iki mesaj var. İnsanın yaşayışı neyse ona göre vefat ediyor. Düşüncesini yaşıyor. Yani talebe evlattan daha evladır. Yine bir talebesinin kucağında yanındayken vefat ediyor. Burada işte oradaki verilen mesaj. İki, son ana kadar ilim öğrenme iştiyakı var. Son ana kadar. Üç, verdiği görevi takipçi bir öğretmen. Değil mi? Son anda da verdiği görevi, sorumluluğu unutmuyor, takip ediyor. Hani deriz ya, öğretmen vermiş olduğu görev ve sorumlulukları takip etmeli. Takip edebileceği görev ve sorumluluklar vermeli. Verdiği görev ve sorumluluğu da takip etmelidir.
Evet.
Yani deriz ya işte son ana kadar hem öğrenme iştiyakı var, merak duygusu üst düzeyde, verdiği görevi takip ediyor ve kendisinin hep düşündüğü, sürekli söylediği bir durumu da yaşıyor. Talebe evlattan daha evladır düşüncesi çerçevesinde Osman Öztürk Bey'in kucağında yani yanındayken vefat etmiş oluyor. Beni çok etkiledi.
Evet, hatta özellikle mesela bilirsiniz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a sahabe gelip diyor ki ey Allah'ın Resulü, bir saatlik ömrüm kalsa ne yapayım? Şimdi son bir saatimiz kalsa biz neler yaparız? Efendimiz diyor ki ilim öğren.
İlim öğren.
Yani şimdi Mahiriz Hoca da ömrünün son anlarını yaşıyor. O hala ilim öğrenme derdinde. Yani kafasına takılan bir ayetin çözme derdinde. Aslında bunun da bu hadisin de baktığımız zaman yaşanmış şeklini görüyoruz Mahiriz Hoca'da.
Bir de evet, Allah razı olsun. Bir de Mahiriz Hoca gönlünü de evinde açan bir eğitimci diyor ya. Yani hem gönlünü açıyor hem de evini açıyor. Zaten cebi açık.
Evet.
Gönlü açık, cebi açık, evi de açık. Şimdi gönlü açık kişiyle ilişkili bir durum. Hadi cebinde sen yine maddi durum bir kısmı tasadduk edersin ama günümüz şartlarını düşündüğümüz zaman evi açmak zor bir iş. Çünkü ev sadece sana ait olan bir unsur değil. Ev halkının da tahammül edebileceği bir durum değil mi?
Evet.
Evin hanımı, çocukları da bu ortama tahammül etmeliler. Ama evinde hangi yani birçok akşamları talebesiyle birlikte yemek yermiş. Hatta talebesini evinde ağırlarmış. Yani yurt veya burs bulamadığı talebeye yardım ettiği gibi eğer yurt bulamamışsa, barınacak yer bulamamışsa evinde ağırladığı olurmuş. Orada yine Uğur Derman Hoca mıydı?
Evet.
Bir gençlik döneminde bulamamış da evinde bir Ramazan diye ağırlamış ve sahur vaktini de kaldırıp tepsiyle ikram etmiş. Buyurun evladım bugün sahurunuz diye. Yani çok etkiledi, o da beni etkiledi. Tabii burada sadece Mahiriz'in hayatıyla birlikte ailesi de buna destek vermiş. Hanımefendi, oldukça takdir edilecek bir durum.
Evet.
Günümüzün eşlerine duyurulur.
Evet. Burada şu var. Mahiriz hocamızın vasıflarına baktığımız zaman hakikaten bütün vasıfların ayrı bir yeri var ve hepsini de yaşamaya çalışmış. Yani mesela bir Selçuk Eraydın hocanın arası çok iyiymiş. Onun özellikle üniversitede asistanlık döneminde bir 3 kişilik bir mülakata girip üniversiteye seçilmesi hadisesi var.
Evet.
Yani baktığımız zaman Selçuk Eraydın Hoca ile çok iyi talebesi, cancağızlar birbirleriyle. İşte Selçuk Eraydın mülakat komisyonuna girdiği zaman
bizzat kendisi davet
evet,
ediyor.
Bizzat kendisi
böyle bir tabii, asistan alacak diye
asistan
başvuru
alacak
yapmasını
diyor, başvuru
sağlıyor.
Yapıyor. Selçuk Eraydın Hoca başvuru yapıyor. Mülakat yerine geldiği zaman da Mahiriz Hoca
komisyondan
ayrılıyor, müsaade alıyor. Tabii şaşırıyor. Selçuk Eraydın Hoca da şaşırıyor. Yani hocam diyor.
Hocam size kırgınım diyor.
Evet. Hem çağırıyorsun diyor. hem de mülakat komisyonuna girmiyorsun diyor. Şimdi tabii hocanın verdiği cevap da çok önemli.
Evet. Evet. O cevabı işte, Erkan Radyo dinleyicilerimiz
evet,
duysun.
Evet. Ama. Yani evladım diyor. Bizim her ne kadar hukukumuz olsa da diyor. Orada diyor ki oldu ki diyor sana karşı başkalarına bir haksızlık, adaletsizlik yapmaktan çekindim ben diyor.
Evet. Değil evet. Mi? Şimdi böyle bir hassasiyet olan, liyakatin hakkını vermeye düşünen ve adaleti yaşayan bir eğitimci. Yani çok önemli. Tabii bir eğitimcinin adalet duygusu da oldukça önemli. Hele şimdi çocuklarımız sınıflarımızda bunu çok yaparlar. Yani öğretmenin adalet terazisini zorlar bazı çocuklar. Ve diğer çocuklar da hep onun öğretmenin adalet çizgisini hep kontrol ederler. Eğer adaletten biraz şaşmışsa hemen çocuklar olmaz olmaz diye eve bazen geldiklerini duyuyoruz. İşte anne öğretmen bugün adaletsizlik yaptı diye.
Bana haksızlık yaptı.
Haksızlık etti. Bana haksızlık yaptı en çok kullandıkları evet. Şey. Buradan da Emine Şuk Hoca anlattı ya Yaman'da olmaz efendim olmaz evet. Efendim diye sınıfa girmiş ya evet. Yaman'da de kulağı için nasıl Allah rahmet eylesin daha doğrusu. Yani şimdi olmaz efendim olmaz efendim diyor hocam sınıfa girdiği zaman Emine Şuk Hoca ve talebeler soruyorlar efendim ne olmaz ne olmaz diye. Orada Yusuf Aleyhisselam'ın kuyudan çıkartılmasıyla Resulullah'ın miraca yükselişi arasında Şah'ı biraz küçümsemiş herhalde.
Evet. Evet.
Değil mi? Evet. Küçümsemiş. Ondan sonra ikisi de peygamberdir diyor. Böyle cevap veriyor. Emin Işık Hoca kıvrak zekası yok. Ama efendim Yusuf Aleyhisselam da kuyudan çıktın daha çocuktu.
Diyor. Evet. Çok güzel.
Şairi
evet,
oradan evet. Yükseltiyor.
Şimdi evet. Şairi kurtardın diye.
Şairi kurtardın diye. Yani böyle evet. Hoca zeki ama talebe de zeki canım. İşte öğrenme iştiyakı ve öğretme iştiyakı olan iki grup bir araya geldiği zaman ortaya çok güzel güzellikler çıkıyor değil mi? Biz de işte öğretmenin sınıflarımıza girdiğimiz zaman eğer sınıfta öğrenme iştiyakı, heyecanı olan bir çocuk varsa, talebe varsa, öğrenci varsa bir de öğretme iştiyakı, heyecan duyan bir eğitimci sınıfa girmişse o sınıfta 40 dakikalar çabucak geçiyor.
Evet,
çocuk
evet.
Da keyif alıyor. Evet. Tabii zamanımızın sonuna her zaman geldik. İnşallah İGEDER'imizin bugünlerde yapacağımız faaliyetler hakkında da kısaca kamuoyumuzu bildirelim. Ama önce Kayseri'yi bir kapatalım. Kayseri'yi evet, kapattıktan evet. Sonra İGEDER'imizin önümüzdeki haftalarda yapacağımız faaliyetleri duyuralım. Kısacası Kayseri buluşması çok bereketli geçti.
Yani çok
o mesaj güzeldi. Kayseri'de Erciyes'e de çıktık. O karı gördük. Kayamadık ama çocuk gibi eğlenen arkadaşlarımız vardı böyle.
O gün
kayanlar.
Çocuklar gibi şendik diyor ya şairimiz.
Eğitimci içindeki çocuk ruhunu, içindeki çocuğu öldürmemeli efendim. Yani evet. İçindeki çocuğu öldürürsen çocuklarla bulaşamazsın. Çocuklara ulaşamazsın. Dolayısıyla formatör eğitimci arkadaşlarımızla birlikte motivasyonu güçlü bir buluşma oldu. Emeğe geçenlere teşekkür etmek lazım değil mi? Öncelikle İGEDER il temsilcimiz, Kayseri il temsilcimiz Alp Tanrıkut Bey'e teşekkür ediyoruz. Erkam Gençlik'deki yönetim kurulu üyesi Caner Akgün Beyefendi'ye teşekkür ediyoruz. Tabii programın sponsoru olan İshacık Doğulu, Anadolu ve Fen Lisesi'nde bizleri ağırlayan Atlas Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu'na ve Genel Müdürü Ali Ulusoy Beyefendi'ye teşekkür ediyoruz. Gerçekten her şeyiyle, yemeğiyle, izzetiyle, ikramıyla, ulaşımıyla mükemmel bir çalışma oldu. Ben teşekkür ediyorum. Yine Seyit Burhanettin Vakfımızın Yönetim Kurulu Başkanı Seyfi Ergüneş Beyefendi'ye teşekkür ediyorum. Cami Kebir'de buluştuk ve sağ olsun hemen nezaketini de gösterdi. Buradan teşekkür ediyoruz. Tabii iki tane güzel misafirimiz vardı. Ahmet Ertaş abi ve sonra Ahmet Bekli amca geldi. Bizlerle birlikte oldu. Bizlere güzel dakikalar yaşadı. Hayat tecrübelerini paylaştılar. Manevi gelişimleriyle ilgili bilgilendirme yaptılar. Tabii biz buluşmalarımızda sadece akademik değil, aynı zamanda ruhsal gelişim açısından da güzel oluyor. Hayat tecrübesi yüksek, deneyim yüksek, ruhsal gelişim bakımından belli noktaya gelmiş abilerin ikazları veya hatırlatmaları veya anekdotları, hatıraları bize de can katıyor değil mi? Gerçekten evet. Buradan o abilerimize teşekkür ediyoruz. Kısacası Kayseri programında arka planda adını bilmediğimiz gizli kahramanlar da elbette vardır. Hepsine canı gölden teşekkür ediyoruz. Bereketli, güzel bir program oldu efendim. Gelelim şimdi önümüzdeki haftalarda neler var İGEDER'in faaliyetleri olarak. Evet. Tabii misal şahsiyetlerden adını açtık. Nurettin Topçu formatör çalışması devam ediyor. Biraz önce söylediniz ya şimdi biz misal şahsiyetleri anlattıkça illerden, ilçelerden aramalar arttı. İşte evet. İşte Kastamonu'dan istiyorlar. Yaman Dede, Nurettin Topçu, Mahir İz'le ilgili çalışma istiyorlar. Sizi arıyorlar Yaman, bizi arıyorlar. Hocam bize de bu programı yapabilir miyiz diye. Çünkü misal şahsiyette hikayelerin bir gücü var. Etkiliyor insanı. Dolayısıyla doğru yoldayız. İşte Nurettin Topçu, Mahir İz, Yaman Dede, Mahmut Masa, Bayram, Celalettin Ökten gibi hocalara çalışmalıyız. Ve bir de Anadolu'da bizim bilmediğimiz ama Anadolu'daki yerel temsilciliklerimizin bildiği böyle güzel eğitimciler varsa, örnek şahsiyetler varsa, misal şahsiyet, onların üzerine de bir çalışma gerçekleştiriyor olmamız lazım. İşte Nevşehir'deki arkadaşlar Lütfi Soyak, Zeki Soyak Hoca ile ilgili bir çalışma yapabilir miyiz diye paylaştılar. Dolayısıyla Nurettin Topçu formatör çalışması devam edecek. İşte Mahir İz'le ilgili formatör buluşmasında bir sunum aldık. Buradan İdris Topçuoğlu beyefendiye teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. 17-18 Aralık tarihinde bir etkinliğimiz var. Değil evet. mi?
Diksiyon eğitimi olacak. İgeder merkezinde yapılacak. Saat 14 ile 16 arasında. Diksiyon cumartesi ve pazar günü. Kim?
Rasih Turanoğlu hocamız gelecek.
Herkese açık ve ücretli herhalde, değil mi?
Herkese erkeklere dönük mü? Açık. Şöyle, cumartesi günü erkek öğretmenlere, pazar günü bayan öğretmenlere dönük bir program olacak. Ve ücretsiz bir, normalde ücretli olarak planlamıştık ama evet. sonradan dedik ki biz İGEDER olarak birçok şeyi ücretsiz yapıyoruz.
Bunu da programımızı ücretsiz yapalım dedik.
Öğretmenlerimizden evet. ücret almadan yapalım diye planladık. İşte TV24'ün haber spikeri Rasih Turanoğlu hocamızla birlikte olacağız.
Evet. Rehber öğretmenlerin ve sınıf öğretmenin platform çalışmaları devam ediyor.
Evet, bu ayın 10'unda cumartesi günü rehber öğretmenlerimizle bir araya geleceğiz.
Yani bugün rehber öğretmenlerle buluşmamız gerçekleşiyor.
Evet, inşallah.
14 Ocak'ta sınıf öğretmenlerimizin ideal okul adı altında bir çalışması var, değil mi?
Evet, 14 Ocak'ta da ideal okul adlı çalışmamızda. Özellikle Türkiye'de ve birçok yerde uygulanan eğitim modelleriyle, eğitim yaklaşımlarıyla alakalı.
Yaklaşımlarını uygulayan okullar sunumlarını yapacaklar. Gerekirse atölye çalışmaları yapacaklar. Sonra oradan bir çalıştayla ideal okul, yani milli, insani, ahlaki değerlere sahip bir Türkiye modeli ne olabilir?
Evet, üzerine
İşte
duracağız.
Endor'un yaklaşımımız da var, bizim kendi medeniyetimizin. Bu çerçevede bir ortaya bir harmanlanmış bir çalışma ortaya çıksın düşüncemiz var. Sağ olsun burada da İsmail Ramazanoğlu beyefendi ve Alparslan Kamanlı beyefendinin adını almadan geçemeyeceğim. Evet. Emeklerine sağlık. 24 Aralık tarihinde Bilim Koleji'nde 10 tane atölye açıyoruz. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde, Bilim Koleji'nin yönetim kurulu işbirliği içerisinde katılımlarda 300'e yakın bir başvuru olduğunu biliyorum. Evet. İnşallah buradan Bilim Koleji'nde emeği geçen bütün arkadaşlarımıza, yöneticilerimize ve özellikle okul müdürü Rahmi Bey'e teşekkür ediyoruz, sağ olsun. Bir de Bursa'da gençlerle, eğitim fakültesinde okuyan gençlerimizle bir buluşma olacaktı. Eğitim akademisi çerçevesinde. Kısaca onun hakkında bilgi aktarır mısınız?
Evet, şimdi tabii talepler geldikçe bizim de bakış açımız değişiyor. Çünkü bizi talepte bulunan kişiler eğitim fakültesi öğrencileri. Yani bunlar bir 3-4 sene sonra öğretmen olacak insanlar. Dolayısıyla şimdiden dokunmak gerekiyor o arkadaşlarımıza. İşte yaklaşık 150 kişilik bir sınıf öğretmeni grubu. Bunlar kendi bir grup kulüpleri var ve bir kulüp çalışması olacak şekilde bizden atölye çalışmaları, paneller bekliyorlar. Biz de onunla alakalı onların uygun olduğu ve bizim uygun olduğumuz tarihi görüştük. Aralık ayının son haftasında şartlarda, zeminde oluştuğu zaman arkadaşlarımıza gideceğiz. Orada işte Süleyman Tanrıverdi hocamız da bu konuyla yakından ilgileniyor. En güzel şekilde öğretmen adaylarına, eğitim fakültesinde okuyan öğrencilerimize dokunmayı ve bunu bütün illerimizdeki eğitim fakültesi öğrencilerimize yaymayı planlıyoruz.
Evet, inşallah. Bugün de İstanbul Üniversitesi Eğitim Fakültesi dekanıyla görüştük. Aynı talepte bulundu. İnşallah bunlar da gittikçe her geçen gün talep artıyor. Ben bu programın yine sonuna geldik. Sizlere teşekkür ediyorum.
Ben burada bir ekleme yapayım müsaadenizle. Özellikle üniversite öğrencilerine dönük eğitim fakültesinde okuyan öğrenciler bizden eğitim talep ettiği zaman onlardan hiçbir ücret almıyoruz. Yani hatta yol, konaklama, eğitimci ücretine varana kadar Hepsini İGEDER olarak biz karşılıyoruz.
Evet. Efendim teşekkür ediyoruz bütün konuklarımıza. Bir Eğitim Dünyası programında Erkam Radyo dinleyicilerimizle, hanımefendilerle, beyefendilerle ve kıymetli sürücülerimizle birlikte olmanın mutluluğu ve heyecanı içerisinde bir sonraki Eğitim Dünyası programında buluşmak dileğiyle efendim. Rabbime emanet olunuz. Kalın sağlıcakla.